Hayata dokunan sözler.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu hafta yine Sayın Selim Cerrah'la birlikteyiz. Bu hafta Doğu medeniyetinde ve Batı medeniyetinde, özellikle İslam medeniyetinde aileyi konuşacağız. Ama öncelikle bu programın sizlerin radyosuna gelmesine emeği olan yapımda Aydan Orhan Hanımefendi'yi, teknik masada Sertaç Çoko'yu beyefendinin emeğinde burada birlikte zikrediyorum. Programı birlikte hazırlıyoruz ve birlikte sunuyoruz. Evet Sayın Cerrah, geçmiş haftalarda gençlik ve evlilik üzerine konuştuk. Aileyi kurdurduk gençlere, artık bir aile formuna geldiler. Aileyi konuşacağız ama siz hem göreviniz gereği hem hayatınızın gereği Avrupa'yı da çok yakından gezen, gören, bilen, okumalarınız, sık okumalarınızla bunu da biliyorum, bilen birisiniz. Aileyi batıdaki karşılığını, ailenin doğudaki karşılığını tanımlayarak başlasak. Batı aileye nereden ve nasıl bakıyor? Bizim medeniyetimiz, Doğu medeniyeti veya İslam medeniyeti diyebiliriz buna, aileyi nereye konumlandırıyor?
Eyvallah. Şimdi tabii çok zor bir yerden başlamış olduk.
Öyle mi?
Onu da ifade etmiş olayım ben. Şimdi Batı'da esas olan bireyciliktir. Doğu'da buna İslam medeniyeti, Hint medeniyeti
de dahil edebiliriz.
Dahil edebiliriz. Diğer Şintoizm veya Brahmanizm, bunları da dahil edebiliriz. Orada daha çok kolektif şuur ve birlikte iş yapma meselesi ön plana çıkıyor. Şimdi bu Batı'nın bireyciliğinin veya bireyselliğinin gelip dayandığı nokta 18 yaşından sonra çocuğu gerekirse artık ben sana bakmakla yükümlü değilim. Sen kendi başının çaresine bak şeklinde bir anlayış var. Bizde ise biraz daha farklı. Diyelim ki Allah uzun ömürler versin. 90 yaşındaki bir yaşlı ninenin veyahut da dedenin 70 yaşındaki çocuğu hala çocuktur. Hala himayeye muhtaçtır. Hala korunmaya muhtaçtır. Bakış biraz böyle. Şimdi batıdaki aile bu bireyselliğin ve bireyciliğin getirdiği parçalanmışlık üzerine kuruldu, kuruluyor, devam ediyor. Bizde ise daha çok birleşme üzerine, mesela bu ailenin bir kademe ötesi aşiret diyelim yani. Hala evet. Zaman zaman işte aşiret kültürünün de bu zaman zaman aşağılanan bir şeye de dönüşüyor, metafora da dönüşebiliyor ama aşiretin, ailenin çok daha büyük ve himaye edici boyutları, yani eksikliği, mahzuru falan onlar yok demiyorum, anlamında söylemiyorum. Yani
ama
halkayı genişlettiğimizde evet, bunun daha büyük aileler, mesela Türkiye'nin işte bazı aileler var ki işte biz en büyük ailesiz falan diyorlar mesela.
Evet.
İşte Ekşioğulları mesela çok evet, büyük bir aile, örgütlüler, Türkiye'nin değişik illerinde yaşıyor, işte Karadeniz bölgesi ağırlıklı olmak üzere ve büyük aileler var ve bu aileler farklı yerlerde yaşasalar bile o akrabalık bağını, yakınlığını devam ettirmeyi bir erdem olarak da görüyorlar. Şimdi bir insanın iletişime geçtiği yakınlarının varlığı, müktesebatı ne kadar çoksa o insanın kendisini güçlü görmesi de o kadar daha anlamlı hale geliyor. Yani
evet,
kaç kişiyle yardımlaşabiliyorsun, dayanışabiliyorsun, birlikte gelebiliyorsun. Bu Batı'da böyle değil. Yani Batı'da zaman zaman Avrupa ülkelerinde gördüğümüz şey, yani sorumluluğun belli bir aşamadan sonra terk edilmesi şeklinde bir boyuta geliyor ve bunun getirdiği, dayandığı nokta Batı'nın bu insanın kendi parçasını terk etmesinin getirdiği, dayandığı yer ahlaki sapkınlıklara, hatta karşı cinslerle olan aile kurma ilişkisinin bugün aynı cinslerle aile kurma ilişkisine
dönüşmesi
gibi bir hastalığa doğru evrildiğini görüyoruz. Yani kiliselerde bu tür nikahların kıyıldığına şahit oluyoruz ki bu yani çok müthiş bir sapkınlık, müthiş bir kötülük. Bu kötülüğün yaygınlaştırılması, kurumsallaştırılması aynı zamanda maalesef. Yani onun için Doğu medeniyetleriyle Batı uygarlığının birey anlayışı, aile anlayışı, toplum anlayışı tamamen birbirleriyle tezat, birbirlerinden farklı bir yapıda.
Evet, yani biz Batı aileyi ihtiyaç ekseninde, Doğu ise inanç ekseninde görür. Batı bireysel şuur, bireycilik öndedir. Doğu'da ise kolektif şuur öndedir ve bunun temel taşı da toplumda ailedir. Evet. Hemen oradan başlarlar diye bir temel ayrıma gidebiliriz. Eyvallah. Peki İslam toplumunda aileye verilen kıymet, bunu geçmiş sohbetlerimizde zaman zaman belki değindiniz ama nereden başlarız buna? Kur'an'ı perspektiften aileye atfedilen değer veya Kur'an aileyi nerede görür? Nerede başlatır?
Mesela aile kavramı aileyi ifade ediyor evet. Arapçada ve Ali İmran, Ali İbrahim, Ali Firavun.
Evet, Firavun ailesi.
Firavun ailesi, yani
İmran ailesi.
Firavun ailesi sonuçta Allah'a baş kaldıran, isyan eden bir aile olmakla beraber kendi içerisinde bir insicamı bütünlüğü olduğu için de o al kavramıyla aslında evet. Olumlu bir kavramdır. Olumsuz bir kitle için bile olumlu kavram kullanabiliyor. Yani aile olmanın yanlış bir amaç etrafında birleşseniz bile bir değeri
aile olmakta çıkmıyorsunuz.
Değeri vardır. Yani aile olmanın bir değeri vardır. O açıdan baktığımızda şimdi aile ne üzerine kuruluyor? Aile bir kere sadakat üzerine kuruluyor her şeyden önce. İslam medeniyeti açısından baktığımızda birlik, sadakat, yardımlaşma, dayanışma. Bu temel değerler üzerine kuruyorsunuz bir aileyi. Şimdi birlik olmadığında, sadakat olmadığında, sevgi olmadığında, yardımlaşma olmadığında burada bir sürdürülebilir bir yapı yok demektir. Yani o açıdan Batı işte o bireysellik, bireycilik kişiyi merkeze aldığınızda herkes ben dediğinde olmuyor. Yani bir yere varamıyorsunuz. Çünkü herkes bir tarafından çektiğinde bu yırtılacaktır yani. Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir esneme kabiliyeti vardır, kapasitesi vardır. Bir yerden sonra artık patlayacaktır,
yırtılacaktır,
yıkılacaktır neyse. O açıdan bir taraftan çekmek değil, bir taraftan güzelleştirmek. Şimdi bizim toplumumuzda eski geleneksel evi gördüğümüzde, yaşadığımızda o geleneksel evin içerisinde hayat denen bir bölüm vardı.
Evet.
Yani Anadolu'da bu hala
biz
var.
Biz hayatı evimizin içine, ailenin tam ortasına mı taşımıştık?
Hayat, evet. Yani o evin iç avlusu dediğimiz bölüm bu aslında. Dışarıdan evet. Bağımsız, üstü açık ama hayat orada akardı. Yani evin içerisinde diyelim ki baba var, dede var, kardeşler var, torunlar var, nine var vesaire. Kalabalık bir kitle var ve havanın açık, güneşli, soğuk olmadığı dönemlerde işte o hayatın içerisinde, hayat denilen bölümün içerisinde. Bunu nerede gördüm bilir misiniz?
Mardin, Urfa diyeceğim ama.
Yok, oralarda zaten var da bunu Etiyopya Harar'da gördüm ben. Yani orada bir Türk evine gittim Harar'da. Zenci bir Türk teyzemizin evine gittim.
Zenci bir Türk teyze nasıl evet, oluyor?
Yani şöyle oluyor. Dedesi Osmanlı askeri olarak oraya gitmişler. Osmanlı oradan çekilirken dedesi ve birkaç tane Türk orada kalmış.
Evlenmişler
ve çocukları olmuş, torunları olmuş. Allah. Şimdi 60 küsur yaşında bir teyzemiz. Ben de görüntüleri telefonumda kayıttı. Şimdi bizi oradaki o Harar Türkleriyle bir araya geldik. Onlarla konuştuk. Dediler ki bizim yaşlı bir teyzemiz var gelemedi. Sizi de çok görmek istiyor. Tamam biz onu ziyaret edelim eve gittik. Baktım eve girdik. Ev hayatta giriliyor eve. Ve oradaki etraftaki evlere de baktık. Hiçbirisinde bu hayat olmadığı gibi bizim evlerimizde o saçak var ya saçak.
Evet.
Aynen saçaklar da var. Yani bizim mimariyi bile korumuşlar. Yani o hayat orada akıyor. Ve evin içerisine girdik. Sedirde oturduk. Aynı yani işte 150 yıl önce oraya yerleşmiş olan diyelim ki bir aile Osmanlı veyahut da İslam medeniyetinin o aile, orada diğerler de İslam medeniyeti belki Müslüman ama Osmanlı medeniyetinin ailesinin yapısını orada yaşatıyorlar. Yani o açıdan aziz dostum, hayat hayatta akardı.
Evet.
Şimdi biz neyi kaybettik? O hayatın insicamını,
kaybettik.
O yardımlaşmayı, o sevgiyi. Şimdi benim doğduğum ev böyle bir ev. Karataştan yapılma iki katlı bir ev. İşte amcalar, işte dede, büyük anne, büyük baba, işte herkes ayrı bir odada yaşarlar. Öyle bir evde doğduk.
Üç kuşak bir evde yaşar. Büyüdük. Gövde ve dallar.
Tabii. Doğduk, büyüdük ve sofraya oturduğumuzda geniş, büyük bir soframız olurdu ve 18-19 kişi artık kim erken doyarsa yani yemek. Çok hızlı yemek yerim ben şimdi. Oradan kalmış bir gelenektir bu. Hayat öyle akar. Yani kimse aç kalkmazdı ama önce doymak da önemliydi. Yani yemeğin ilk tarafı daha lezzetli
oluyor. Az çok yemek.
Evet yani. Dolayısıyla işte o aile, tabii orada geçişkenlik var. Orada kültürel aktarım var. Orada paylaşım var. Orada nezaketi öğreniyorsunuz. İnceliği öğreniyorsunuz. Kime nasıl konuşacağınızı öğreniyorsunuz orada. Kiminle ve çok misafiriniz olur tabii. O bizim çocukluğumuz döneminde henüz televizyonlar yaygınlaşmamış. Telefon, elektrik bizim doğduğumuzda evimizde vardı. Yani şanslı bizim bir evde büyüdük yani ama televizyon sonradan geldi. O zaman yoktu, daha yeni yeni zaten başlamıştı yayınlar ama. Ama böyle bir hayatın içerisinde birçok şeyi kuşaklar arası aktarım yoluyla keşfedebiliyordunuz, öğrenebiliyordunuz ama hepsinden önemlisi biz bir sohbet ortamında büyüdük. Aile demek sohbet demek, aile demek yani nasıl söyleyeyim ben, iletişim demek, iletişim, diyalog.
Eyvallah.
Aile için iletişim, aile diyalog.
Şimdi sufiler derler ki hayat toprakla göğün arasındaki bir şeydir. Baba göğü, anne toprağı temsil eder. Hayat için bu ikisi gereklidir derler. Ben hep şeye benzetirim. Hayat aslında aileler içerisinde düşündüğümüzde gelecek çocuklar için bir oluşturacak ortamdan da ibaret doğrusu. Batı'da daha doğrusu yeni nesiller için bir yapı olarak gözükmüyor aile. Ama bizde ise hep gelecek nesillerin yetişme ortamı, demin buyurduğunuz sohbeti, eğitimi, ahlakı, mahremiyetinin yani terbiyesinin verildiği.
Tabii anne başat roldedir. Yani burada
evet,
özellikle
eğitim anne üzerinden yürür
baba
zaten.
Baba anne veya anne başat rolde, onlar vardır. Nesli onlar yoğurur.
Evet.
Sadece doğurmaz.
Yoğururlar da. O yüzden ana dili var, baba dili yok mesela.
Eyvallah,
değil mi?
Eyvallah.
Dil onu öğreniriz.
Yani dolayısıyla şimdi orada tabii büyük baba bir şey, otoriteyi temsil ediyor orada. Ama aynı zamanda hakem rolünde. Yani ihtilaflar çıkar. Büyük anne, büyük baba, onlar hakemdir. Hükmü onlar verirler ve onların verdiği hüküm de artık yani kesin hükümdür. Yani eğer gerçekten tartışılacak hüküm vermişlerse onun başka mekanizmalar var. O bulunur mutlaka, büyük geniş aile meclisleri, istişareleri falan ama şimdi çocuklar hükmü veriyor. Kırıldık.
Evet. Dal gövdeye ve köke hüküm veriyor. Halbuki kökün belirlemesi lazım.
Tabii yani neden lazım böyle? Çünkü bugünkü toplum çocuklarını çok seviyor görüntüde. Aslında onların başarısını daha çok seviyor. Çocukların başarısını çocuklardan daha çok ehemmiyet verir hale geldik. Böyle olunca da çocuklar evet gelecek, doğru. Ama çocukların geleceği bugünümüzü esir almamalı.
Güzel.
Biz bunu yaşıyoruz. Evet. Şimdi tersine döndü işler. Hayatı o büyük tecrübeden akıp gelen bir büyük ırmak olarak değil de o ırmağı besleyen küçük suların belirlediği bir vasata doğru gidiyorsak burada bir problem var. Bunu yeniden aslına döndürmek gerekiyor. Yani çocuklarımızın geleceği dediğimiz zaman bir kere büyük bir gelecek var. Nedir o? Hepimiz hesap vereceğiz, Allah'a öleceğiz. Ve asıl gelecek baki olan öte dünya.
Evet.
Bu dünya değil. Yani oraya ne hazırladık, neyi hazırlayacağız oraya? Ne kadar hazırız sorusunu evvel emirde cevaplamak gerekiyor. Bu büyük geleceğin büyük hesabı ihmal ettiğimizde bu dünyanın geleceği, işte çocuk nasıl bir okul okuyacak, nasıl bir işte lise okuyacak, nasıl bir üniversite okuyacak, ne kadar para kazanacak edecek falan, Şimdi Kutat Kubilik okumasını tavsiye ederim ben biraz dinleyicilerimize. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir tercümesini hazırladık. Çantamda da var. Şu bu aralar onu yeniden gözden geçiriyorum. Şimdi orada çok kutlu bilgiler var hakikaten. Yani ta işte o 1200'lü yıllarda, 1100'lü, 1200'lü yıllarda bize yapılmış öğütler var, tavsiyeler var.
Ailelerle ilgili.
Her şeyle ilgili. Yani hepsi hayatla ilgili her şeyden önce. Ya yani kutlu bilgiler. Has Hacip demek baş müşavir demek zaten. Yani Yusuf hükümdarın hükümdarın baş müşaviri olarak görev yapmış bir insan. Şimdi hayata dokunmuşlar orada. O kitapta hayata dokunulduğunu görüyorsunuz. Başka kitaplar da var tabii, mutlaka onlar da okunabilir ama hayatı madde parantezine sıkıştırmamak gerekiyor her şeyden önce. Hayatı madde parantezine, kazanç parantezine sıkıştırdığımızda hayatı tüketmiş oluyoruz. Yani bunu yapmayalım. Çünkü madde kazanılıyor. Bir şekilde elde ediliyor. Ama bu maddeyi elde ederken kullandığımız model, metot, yol, usul bizi değerli veya değersizleştiriyor. Yani nasıl?
Aileyle ilgili şöyle bir tarif de yapıyorlar. Özellikle fen bilimleri okuyanlar. Maddenin en küçük parçası atomdur. Elektron, nötron ve protondan oluşur. İşte anne, baba, çocuk gibi diyorlar. Bu en küçük parçası. Artık madde yani şu
bilinen en küçük parçası. Küçük parçası.
Evet. Yani masanın, önümüzdeki su bardağının, sizin çantanızın en küçük parçası atomdur. Dolayısıyla bu atom çok kıymetli bir şey. Bunun diyorlar bugün dünyadaki en tehlikeli, gözle de göremiyoruz bu parçacıkları. Ama dünyanın en tehlikeli, şiddetli bombaları da bu gözle göremediğimiz kadar küçük şeylerin parçalanmasından, çekirdeklerin parçalanmasından ortaya çıkıyor. Aile de öyle bir şeydir ki, varlığına çok iyi tarif edilemeyen, tanımlanamayan ama olmadığında, bozulduğunda ortaya çıkan olumsuz enerjisi, hani nasıl ki atom enerjisi, atom bombaları bu kadar yıkıcı ise, ailenin yokluğu da bu kadar yıkıcıdır toplum için derler. Katılır mısınız?
Tabii yani
ailesizlik.
Bu bir mühendislik bakışı.
Evet.
Yani sakatta bir bakış değil.
Eyvallah.
Bir hendesesi var, bir hesabı var.
Eyvallah.
Bu işin sonuçta netice itibariyle baktığımızda. Şimdi aile parçalanmaması gereken bir bütün.
Eyvallah.
Atomu parçaladığınızda doğurduğu sonuçları biliyoruz.
Evet. Kontrol edemiyorsunuz.
Kontrol edilebilir bir şey değil. Atom parçalandığında işte atom bombası.
Evet.
Ortaya çıkan enerji çok büyük bir enerji. Yani o kadar diyelim ki gözle görülemeyen bir parçacık olmasına rağmen onun tahribatı çok büyük. Aile de böyle. Yani parçalanmaması gerekir. Onu parçaladığınızda şimdi bugün şöyle toplumdaki suç istatistiklerine baktığımızda işte zaman zaman işte emniyetin veyahut da İçişleri'nin bu tür istatistikleri yayınlanıyor veya Aile Bakanlığı'nın bu tür istatistikleri yayınlanıyor. Suça meyilli olan insanlar genel itibariyle parçalanmış ailelerin çocukları olduğu görülüyor.
Eyvallah.
Yani çünkü orada kuşaklar arasında bir şefkat, merhamet, gelenek aktarımı olamıyor.
Evet.
Ve maalesef böyle. Yani parçalanmaması gereken bir şey. Şimdi ama aileler de çocuklarını nasıl yetiştirecekler? Yani şimdi burası önemli bir nokta. Evet. İşte o meşhur hadis-i şerif, hani çocukluk ve gençlik bölümünü 3 sınıfa ayıran hadis-i şerif, işte çocuklarınızı ilk 7 yaşında serbest bırakın diyor. İkinci 7 yaşında onları terbiye edin. Üçüncüsünde onlarla arkadaş olun diyor hadis-i şerifte. Şimdi burada yani terbiyeyi nasıl yapacağız? Yani nerede başlayacağız? Yani ilk 7 yaşında serbest bırakın derken yani onları terbiye etmeyin anlamında söylenmiş bir söz değil bu. Orası onların gözlem dönemi. Onlar sizin davranışlarınızdan alacaklar. Sözlerinizden.
Modelleyecekler.
Modelleyecekler. Ama ikinci 7 yılında o artık
kırmızı çizgileri koyacağız.
Tabii. Öğreteceksiniz.
Terbiye edeceğiz.
Yani, tabii öğreteceksiniz de ona. Ama sonraki 7 yılda da onlarla arkadaş olun diye. Niye onlarla arkadaş olun? Çünkü iyi bir arkadaşın nasıl olması gerektiğini önce sizde görsün ki kötü arkadaşlar tuzağına düşmesin. siz yani 24 saatin sonuna geçirin demiyor.
Evet.
Ama yani sokakta arkadaşlıklar oluşturacak, okulda arkadaşlıklar oluşturacak, çevrede oluşturacak. Şimdi bir de sosyal medyada oluşturacak arkadaş. Ya. Bugün sosyal medyada oluşturulan ve kontrol edilemeyen arkadaşlıkların getirdiği problemleri yaşıyoruz yani. Birçok problemleri yaşıyoruz. O açıdan mutlaka burada bu hadisten öğrendiğimiz bizim eğitim temelde ailenin görevidir. Yani biz ne yapıyoruz? Devleti suçluyoruz. İşte okul. Niye bunu öğretmedi? Niye yetiştirmedi ya, falan?
Elimizden geçti doğurunca devlete vereceğiz yani.
Terbiye çocuğa. Yeri değildir. Okul bilgi yeri. Öğretme, tedris yeridir yani.
Terbiye
yani
olur.
Biz terbiyeyi aileden alır. Yani armut dibine düşer. Evet. Azizim yani ona bakmak lazım. İkinci dönem yani ikinci şahsiyeti pekiştiren temel yapı taşlarının oluşturulduğu dönemdir bu. Yani orayı ıskaladığımızda o temel yapı taşlarını düzgün döşeyemediğimizde ondan sonrası zaten geçmiş olsun. Yani artık şimdi bir de aktüel tartışmalara baktığımızda şimdi ikinci yedi 14'te diyelim bitiyor. Ondan sonra işte 21 yaşına geldiğinde bir insanın aziz dostum 3 tane olgunluk çağı vardır. Bir de böyle bakalım istersen. Şimdi birinci olgunluk çağı o 3. yedinin sonudur. Bedeni olgunluk. 21 yaşına geldiğinde artık boyunuz çok nadir ondan sonra uzar. Yani artık vücudunuz belli bir yerde sabitlenir. İkinci olgunluk, akli olgunluk. 33 yaştır bu akli olgunluk. O erkekler için, şimdi kadınlar için 21 yaş cennet yaşıdır. Erkekler için 33 yaş cennet yaşıdır aynı zamanda.
Eyvallah.
Eyvallah öyle olduğu da söyle. Üçüncü olgunluk da kalbi olgunluktur. Bu da 40 yaştır. Yani artık 40 yaşına geldikten sonra bir insanın yani bir şeyler için mazereti de olmaz. Olmaması da gerekir yani değerli dostum. O açıdan şimdi bu batı uygarlığı gençleri ergen olarak tarif ediyor. Biz mükellef olarak tarif ediyoruz. Evet. İkisinin arasında büyük bir fark var. Şimdi ergen dediğinizde o işte haylazlık yapar, yaramazlık yapar, yanlışlık yapar.
Delidir ne yapsa yeridir.
Delidir ne yapsa bizim delikanlı diyoruz modum. Ya işte bizim kültürümüzde falan da. Ama biz öyle bakmıyoruz ona yani. İkinci yediden sonraki dönemine biz mükellef dönemi. Mükellef ne demek? Teklife hazır, teklife açık. Yani
sorumluluk alabilir.
Sorumluluk alır yani sorumluluk alır. Şimdi biz çocuklarımızı ergen olarak mı göreceğiz bir karar vermemiz gerekiyor. Mükellef olarak mı göreceğiz? Eğer ergen olarak görürsek çocuklarımızı onların daha çok haşarılıklarını, yanlışlıklarını, kötülüklerini tolere etmekle devam ederiz. Yok mükellef olarak görürsek eksikliklerini, kötülüklerini telafi etmekle görürüz. Yani onları hoş mu göreceğiz yoksa telafi mi edeceğiz? Yani kırılmayı burada yaşıyoruz. Batı ergen olarak görüyor ve onları mazur görüyor. Ama biz öyle göremeyiz yani. Biz onları mükellef olarak göreceğiz. Mükellef ne demek? Teklife açık insan. Onunla arkadaş olun derken bunu söylüyor bize 3. 7 yılında. Onlara teklifler götürün. Yani doğruyu yanlışı gösterenek. Sevgili evladım bu yanlışı yaparsan kendin üzülürsün biz de üzülürüz yani. Çevremiz de üzülür yani. Bunları tabii İslam'ın terbiye metodunda veya dinlerin terbiye metodunda zecri, baskıcı, cebri, zorlayıcı terbiye metotları yoktur çok fazla. Yani böyle hani zaman zaman bazı hadisler işte hafifçe dövün falan der ki yani şöyle yanağından makas alıverir. Lan kerata falan deriz ya işte.
Eyvallah.
Eyvallah. Yani, çünkü dayak bir eğitim metodu değildir yani.
Asla.
Tamam mı? Yani eğitim yani kalp ve dokunmakla ilgili bir şeydir. Akla değmekle ilgili bir şeydir. Yoksa bedene vurmakla ilgili bir şey değil.
Değildir.
Bunları mutlaka yerli yerine de aziz dostum oturtmak gerekiyor. Şimdi Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf bir rüya görür çocukken. Der ki babasına, babacığım ben rüyamda gördüm ki güneş, ay ve yıldızlar benim için secde ediyorlar idi. Der ki evladım bu rüyayı sakın kardeşlerine anlatma. Sana kötülük yaparlar. Yusuf suresi işte bu rüyayla başlayan bir suredir.
Bununla açılır.
Bununla başlar. Perde burayla açılır. Şimdi Yusuf suresinde 3 rüya vardır, 3 güzellik vardır. Yani bir üçlemeler suresidir ben okuduğum kadarıyla. Ona girmeyeyim de. Şimdi tabii Hazreti Yakup.
3 gömlek var evet.
3 gömlek vardır. Hazreti Yakup oğlu Yusuf'a diğerlerinden daha fazla ehemmiyet gösterir. Bunlar daha çok sever onu. Çünkü kendisi bir peygamberdir. Yusuf'un da rüyayla bir peygamber olacağını gördüğü için ona daha çok ihtimam gösterir diğer kardeşleri arasında. Sevgisini daha fazla evladına hasrettiği için Hazreti Mevlana der ki her haset sevgiden doğar.
Evet. Yani her haset sevgiden doğar.
Her haset sevgiden doğar. Şimdi Yakup Yusuf'u daha çok sevince diğer kardeşler ona haset etti. Kıskandılar ve netice itibariyle bu kıskançlığın neticesinde aziz dostum ne oldu? O haset onları cürüm işlemeye sevk etti, kötülüğe sevk etti. Yani aile içerisinde bir de tabii çocukları birbirinden ayırmamak gerekiyor. Yani evet. Buradan bu dersi de...
Adaletli davranmak yani, gerekiyor.
Yani sevgi de adalet olmaz. Yani sevgi başka bir şeydir ama onu gösterirken dikkat gerekir.
Göstermede belki. Eyvallah.
Evet yani sevgiyi kıskançlığa, hasede dönüştürecek hataları ebeveynlerin yapmaması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Sonra Hazreti Yakup da olsan imtihan olunuyorsun yani. Yani. Gözlerine ak giriyor. Sonra Yusuf'un derman, Yusuf'un gömleğinde, Yusuf'un gömleği gerekiyor. Gözlerinin açılması için bugünden sonra yeni bir Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf da bulma şansımız yok.
Yok.
Aziz dostum. O açıdan mutlaka ama mutlaka dengeli davranmak gerekiyor. Şimdi adalet tuzla temsil edilir zaman zaman ve denir ki tuz kokarsa. Değil mi? Yani ilim de tuzla temsil edilebilir. Yani onu kokutmamak gerekiyor. Adaleti ve ilmi tuzla örtüştürürsek sevgiyi kanırtmamak gerekiyor. Öyle öyle çocuklar arasında kesinlikle ayrım yapmamak gerekiyor. O ailenin kuşatıcılığı yani bir kere siyasetçiler hani bizim herkese yetecek kadar sevgimiz var retoriği vardır ya. Bir kere anne babaların öncelikle kendi evlatlarının hepsine çok fazla yetecek kadar sevgisi vardır. Fakat bunu hissettirecek metotlarında problem vardır. Hı. Anne babalar oturup bu metottaki problemi bir tartışsınlar. Dedeler, nineler, herkese.
Yani sevmekten daha kıymetli oluyor değil mi? Sevgiyi göstermek.
Yani ya ben seni çok seviyorum ama işte seni sevdiğim için cezalandırıyorum. Seni sevdiğim için sana kötü davranıyorum. Seni sevdiğim için sana yasak koyuyorum. Ya yani yasak koyma da sev yani ha şeyi ayarlamak gerekiyor yani insicam önemli sevgiyi gerçekten doğru da kanalize etmek gerekiyor yani yönlendirmek gerekiyor ailenin temeli her şeyden önce sevgidir ve bu sevgiyi düzgün bir şekilde yaşamak ve yaşatmak gerekiyor yani buna bakmak gerekiyor.
Bir son soruyla kapatalım isterseniz.
Eyvallah.
Çocukları da yine hadis olduğu ya da kelam-ı kibar olduğu söylenir. Yaşadığınız çağa, asra göre değil, zamana göre değil. Kendi yaşayacakları çağa göre hazırlayınız diye.
Evet.
Aile bu anlama düşen görevler nelerdir? Bununla kapatmış olalım. Son 1,5 dakikamız.
Eyvallah. Şimdi tabii önemli bir ilke bu. Şimdi... Aileler olarak çocuklarda kendi hayallerimizi gerçekleştirmenin mücadelesini vermemeliyiz.
Güzel.
Yani biz onlara helal haram şuuru verelim. Dostluk, sevgi, anlayış vesaire gibi temel ahlaki değerleri öğretelim. Ama bırakalım onlar kendi hayallerinin peşinden koşsunlar. Yani hayal hırsızlığı çok büyük bir suçtur.
Güzel.
Ama en büyük hayal hırsızlığı ebeveynin çocuklardan çaldığı hayallerdir. Yani onlara kendi hayallerimizi dayatmayalım. Onlar kendi hayallerini yaşasınlar. O hayallerinin eksik tarafı, yanlış tarafı, kötü tarafı varsa onu onlara gösterelim.
Eyvallah.
Yani hayal hırsızlığı yapmayalım diyerek bitirelim.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, hayata dokunan sözlerde bu hafta Sayın Selim Cerrah'la aileyi konuştuk. Aile ortamını konuştuk. Önümüzdeki hafta yine özgün bir konuyla huzurlarınız oluncaya kadar hoşça kalın.
Hayırlı günler olsun efendim.
Hayata dokunan sözler.